okuduğunuzda veya bir gazete, dergi okuduğunuzda, bir ilan panosu gördüğünüzde başka birinin düşünceleri tarafından bombardımana tutuluyorsunuz. Bu başka birinin gerçekte kim olduğunu bildiğinizden ne kadar eminsiniz? Duyduğun veya gördüğün her şeye inanıyor musun? Bu günümüz deliliğinin klasik bir tanımıdır. Bu zor geçiş zamanlarında aklı başında kalmak için şu fikri benimsemeliyiz. Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın ve gördüğünüzün yalnızca %10'una inanın. İnsanlar ve yapay zeka arasındaki fikir ve inanç aktarımı hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışın ama bunun sizi korumayacağını da bilin. Wikipedia şeylerden herkese merhaba. Artık Koolo tarafından yazılan bir makaleyle başladım. Artık Koolo tamamen bir yapay zeka ürünü. Aslında bölümün başlığı da zaten bu podcast bir yapay zeka tarafından oluşturuldu. Evet, Artık Koolo tarafından yazılan bu makalede biraz kendi kendine yeren bir yazı yazmış olsa da Artık Koolo, daha basit içerikler için kullanmak isteyenler yapay zeka programını kullanabilirler. Dediğim gibi programın adı da makale yazmak için kullanılan Artık Koolo'dan geliyor ve evet, bugün konumuz yapay zeka teknolojileri ve gelişmeleri olacak. 2 haftadır bu konuyu daha derinini araştırıyorum. Aslında hani konu her zaman ilgimi çekti, yapay zeka teknolojileri. Fakat inanılmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor bu taraftaki teknolojiler. O anlamda 2 haftadır ben bile araştırırken sürekli yeni bir şey duyuruldu, yeni bir gelişme yayınlandı. Gerçekten benim bile beynim uçtu diyebilirim. Şimdi Arthur Clarke'ın aslında çok düşünmeye yönelik bir cümlesiyle başlıyorum. Diyor ki, yeterince gelişmiş her teknoloji sihir olabilir. İddialı bir cümle ve güzel bir cümle. Bu podcast bir yapay zeka tarafından hazırlandı dediğim için aslında birazdan neler anlatacağım konusunda da birkaç açıklama yapmam gerekiyor. Yapay zeka tarafından hazırlanan içeriği bölümün sonunda bir daha sizinle paylaşacağım. Çünkü o da kendisiyle çelişen ve kendisine yönelik dikkatli olmamızı aslında öğütlediği bir içerik üretti kendi kendine. Şöyle ilerleyeceğiz aslında bugünkü bölümde. Yapay zeka teknolojisini tanımamız, yapay zekanın biraz tarihi. Bizi neler tehdit ediyor aslında, son gelişmeler ne, neden korkuyoruz bu kadar? Bilim insanları da korkuyor. İşte işimizi elimizden alacak da diyoruz. İnsanlığın sonunu getirecek de diyoruz. Bizim yerimize müzik yapan, resim yapan, hastalıkları daha iyi tahmin eden doktorlardan, otomasyon işlerini çok iyi yapan, hatta podcast içeriği üreten yapay zeka teknolojisi nereye gidiyor ve son gelişmeler bize neleri gösteriyor? Aslında biz insanların yerine daha iyi kararları makineler verebilecek mi? Biraz bunu soruşturuyoruz, konuşuyoruz. Yine burada amacım biraz merak kapısı aralamak sizlere ve ayrıca yapay zeka alanında daha fazla okuma, izleme, dinleme yapmak isteyenlere de bölüm sonunda kitap, dizi, video, podcast önerilerim olacak. Şimdi yapay zeka teknolojisi aslında sıçramalarıyla çok daha akıllı hale geliyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu yüzyılda bir bilgisayar yapay zekasının bir insan kadar akıllı olabileceğini öne sürüyorlar. Akıllı makinelerimiz aslında insanlığı ve değerlerimizi korumaya yardımcı mı olacak, yoksa kendi değerlerine mi sahip olacaklar? Tabii en büyük soru, o big question dedikleri şey. Dolayısıyla direkt örneklerle başlamak istiyorum hemen. Yapay zeka teknolojisiyle insanın yarışını aslında yine insanlar başlatıyor. Deep Blue'yu hatırlayan var mı bilmiyorum ama benim ilk aklıma o geliyor. Gary Kasparov'u yenen, dünyaca ünlü satranç ustası Gary Kasparov'u yenen Deep Blue bilgisayarı. Ondan sonra tabii hemen Google DeepMind tarafından geliştirilen AlphaGo var. Go oyununu öğreniyor. Ve onu en iyi oynayan kişi dünyada Lee Sedol'a karşı da kazanmıştı 2015 yılında. Bu arada bunun bir belgeseli var. Ödüllü de bir belgesel, AlphaGo. İzlemeyenler için mutlaka öneriyorum. Hem yapay zeka teknolojisini biraz daha yakından tanıyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Tabii yapay zekayı da üreten, bu teknolojiyi de üreten insanlar, Google DeepMind çalışanları, kendi ürettikleri yapay zeka teknolojisinin bunu en iyi oynayan kişi kendi türlerinden olan Lee Sedol'a karşı kazanmak istediklerini görüyorsunuz. Ya çok değişik duygular uyandıran bir belgesel. Ayrıca gerçekten bir belgesel film olarak da çok güzel çekilmiş, kurgusuyla yarattığı heyecanla üst seviyede tavsiye ediyorum diyebilirim. Peki insanlar Go tahtasında kaybediyor ama peki gerçek dünyada ne yapıyoruz biz diye sorduğumuzda aslında bir sürü örnek dökülüyor ya da birçok kanaat önderi diyebileceğimiz işte Elon Musk gibi mesela, Stephen Hawking gibi, Bill Gates gibi insanların da yapay zekadan hafif tırstıklarını ve bununla ilgili açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Şimdi yapay zeka ile ilgili aslında makinelerin okuyabildiklerini ama hani okuduklarını da gerçekten anlamadıklarını iddia ediyorlar biliyorsunuz. Sadece verilen görevi yapıyorlar ama bunu anlamlandırmakta zorluk çekiyorlar gibi ama bu da aslında nasıl söyleyeyim devrilmek üzere, yani bu inanç da boş çıkıyor ve bir gün yapay zeka insanların kararlarından daha iyi kararlar verebiliyorsa nerelere gideceği konusunda soru işaretleri mevcut. Bilgisayarlar yakın zamanda insan türünün yazmış olduğu her şeyi okumuş olacaklar diyorlar ve bu da makinelere aslında insanoğlundan daha öteye bakma yeteneği kazandıracak gibi duruyor. Bunlar çok iddialı cümleler olsa da bunu Yuval Harari de 21. yüzyıl için 21 ders kitabında da yapay zeka bölümünde oldukça güzel anlatıyor. Oralara da değineceğim. Fakat Elon Musk'a bir döneyim orada. O da aslında bu yönde düşünüyor ve yapay zekayı ileride insanlığa karşı bir tehdit olarak görüyor. Bunun için de zaten kendisi de Neuralink ile ilgili çalışıyor. OpenAI da kendisinin aslında yatırımcı olduğu bir alan. Fakat bence bu teknolojiye hakim olmak ve kontrol altında tutabilmek ve gelişmeleri takip edebilmek için tabii yapıyor. Bu akılda ve zekada yapıyor diye düşünüyorum. Kendisi de Neuralink ile aslında insan beyniyle yapay zekayı birleştirmeye ve daha akıllı bir araç yapmaya çalışıyor ki hani insan zekası da bu işin içinde olsun diye. Ve Go'da da aslında bize gösterilen buydu. Yani makinelerin, yapay zeka teknolojisinin oluşturduğu makinelerin daha fazla bilgiye ulaşırlarsa bizden daha iyi kararlar verebiliyor olmaları. Böyle düşünün, bu gezegen üzerindeki tüm başarımız benzersiz zekamıza dayanıyor ve eğer daha fazla zekaya sahip olsaydık yapabileceklerimizin de sınırı yok gibi duruyor. Bizim benzersiz zekamız olmasaydı bütün türlere domine edip dünyaya hakim olamayacaktık. O yüzden de biraz yapay zeka teknolojisi de gerçekten tırsmamıza sebep olmalı gibi duruyor. Burada soru şu aslında, neden bazılarımız Stephen Hawking, Bill Gates ya da Elon Musk gibi dahiler bile yapay zekanın insan türünün sonunu getirebileceğini düşünüyor? Sadece onlar da değil bu arada. Bizzat aslında bilgisayar biliminin babası ve yapay zeka teknolojilerine çok büyük katkıları olan Alan Turing de aynı fikirde. Hatta zaten yapay zeka ile insan zekasını birbirinden ayırt etmek için Turing testi de var. Dolayısıyla endişelerini de şöyle dile getirmiş Alan Turing. Bir kaynakta gördüm bunu. Gerçekten çok dikkat çekici bir cümle kurmuş. Şöyle, makineleri itaatkar bir pozisyonda tutabilsek bile, örneğin güç ünitelerini stratejik anlarda kapatarak insan türü olarak bizler çok aşağılanmış hissedeceğiz diyor. Burada problem aslında kendimizden daha zeki bir tür yaratmaksa peki biz ne yapacağız? Bu konuda uzmanlar, özellikle yapay zeka alanındaki bir numaralı insanlardan birini söylüyorum şu an size. Marvin Minsky, yapay zeka ile uğraşmaktan vazgeçmemeliyiz diyor ki o da aslında biraz hani bu teknolojinin gideceği yerlerden korkanlardan bir tanesi ve yapay zeka laboratuvarını ilk MIT'de açan insanlardan bir tanesi. Bölüm sonunda tavsiye edebileceğim gibi Marvin Minsky'nin yapay zeka ile ilgili birçok videosu var. Mutlaka okumanızı ya da izlemenizi tavsiye ettiğim insanlardan biri. Bu konuya daha derin dalmak isteyenlere. Şimdi Marvin Minsky'den ve ilk yapay zeka AI Lab'inin kurulmasından bahsetmişken aslında biraz tarihe girelim. 1956 yıllarına dönüyoruz. Amerika'da ilk yapay zeka araştırma alanı kuruluyor. Bu zamana kadar aslında insanlar böyle bir kavramın varlığından haberdar değiller ve yapay zeka teknolojisinin kurucusu aslında John McCarthy olarak biliniyor. 55 yılında yapay zeka, yani Artificial Intelligence terimini ilk defa kullanıyorlar. Alan Turing, Neville, Herbert Simon ve Marvin Minsky ile birlikte McCarthy'de Artificial Intelligence'ın kurucu babaları olarak biliniyorlar. Bundan sonra zaten özellikle derin öğrenmenin de temellerinin atıldığı 80'li yıllardan sonra çok süper ve hızlı gelişmeye başlıyor ve 2000'li yıllara aslında bu gelişmeler zirveye erişip Super Intelligence tabirine geliniyor yapay zeka alanında ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde de Çin'in özellikle bu alanda en büyük küresel kaynak olacağı söyleniyor. Bu birazcık ürkütücü tabii. Hani düşünceleri bile cezalandıran da bir yapıdan bahsediyoruz burada. Peki yapay zeka teknolojisi nasıl gelişiyor diye sorduğunuzda burada işte Yuval Harari'nin kitabından bazı bölümlere yer vermek istiyorum. Tekrar edeyim, 21. yüzyıl için 21 ders kitabında yapay zekanın aslında nasıl geliştiğini ve bu gelişimden beslendiği bilimlerle nasıl bizi tehdit edeceği, insanları nasıl tehdit edeceğini anlatıyor. Bu arada Harari gerçekten yapay zekanın bazı meslekleri öldüreceğine inananlardan bir tanesi. Bunu da zaten çok güzel anlatıyor. Aslında bu teknoloji fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki ilerlemelerden besleniyor. Çünkü insan duygularına, arzularına ve tercihlerine zemin oluşturan biyokimyasal mekanizmaları çok daha iyi anlamaya başlıyorlar bu teknolojiyle uğraşanlar. Dolayısıyla onlar çok daha iyi anladıkça yapay zeka teknolojisi de bunu anlıyor. Ve diyor ki aslında insanların tercihlerini kestirmek, insan davranışlarını analiz etmek en az insanlar kadar başarılı oldukları bir alan olacak diyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan sinir bilim ve davranışsal ekonomi gibi alanlardaki araştırmalar bilim insanlarının insanların işletim sistemine erişim sağlamasına yol açıyor. Yani özellikle de bizlerin insanlar olarak nasıl tercih yaptığımızı daha iyi kavramalarına sebep oluyor. Bu da zaten oldukça yapay zeka teknolojisi açısından. İşte bu hayatımıza giren bütün algoritmalar, Social Dilemma'da izlediğimiz, Sosyal İkilem'de, Sosyal İkilem belgeselinde izlediğimiz bu aslında Facebook, Google, Amazon gibi dev şirketlerin bizi reklamlara tıklamak için kullandıkları algoritmalar da yapay zekadan besleniyor ve makineler burada gerçek tehdit bile olmuyor. Anlamam gereken güçlülerin bizi kontrol etmek için yapay zekayı nasıl kullanabileceği ve buna karşı olarak ne yapabileceğimiz oluyor aslında. Ne yiyeceğimizden tutun da kiminle çiftleşeceğimize kadar verdiğimiz aslında türlü kararın gizemli ve özgür iradeye değil de olasılıkları bir salisede hesaplayan milyarlarca nörona bağlı olduğu ortaya çıkıyla bu bağlantılarla beraber belki bankacıların veya daha tehlikeli işlerle uğraşan mesleklerde nasıl karar verdiğine inen mekanizmayı daha hızlı çözebiliyor yapay zeka. İnsan beyninin aslında biyokimyasal algoritmalarının hiç de mükemmel olmadığı ortaya çıktı diyor Harari. Onu da şöyle açıklıyor. Bu tezgileri taklit edemez diyorlar yapay zeka için, yani insan sezgilerini taklit edemez. İnsan sezgileri de aslında biyokimyagerler tarafından örüntü tanıma yetisi olarak açıklanıyor, tanımlanıyor diyebilirim. Bu da şöyle açıklanıyor kitapta. Bir bankacı kredi vermeyeceği bir insanı zaten benzer özellikler sergileyen insanları tanıyarak, o insanların bazı örüntülerini takip ederek karar verir. Dolayısıyla bu da bir sezgi oluşturur. Yani otomasyona bağlı zaten hiçbir iş yapay zeka teknolojisinden paçasını kurtaramayacak. Sanatçılar bile bundan paçasını kurtaramayacak diyor. Modern dünyada sanat her daim insan duygularıyla aslında ilişkilendiriliyor. Sanatçıların içsel psikolojik enerjilerini işte açığa çıkardığını, sanatın nihai amacının bizi duygularımızla iletişime geçirmek ve içimizde yeni duygular uyandırmak olduğunu düşünüyoruz genellikle biz. Bu sebeple sanatı değerlendirirken hedef kitle üzerindeki duygusal etkisini göz önünde bulunduruyoruz. Fakat sanatı belirleyen insani duygularsa harici algoritmalar insanların duygularını Shakespeare'den, Frida Kahlo'dan ya da Beyoncé'dan daha iyi kavrayıp yönlendirebilir hale geldiğinde ne olacak diye soruyor Yuval Harari. Oldukça tabii ilginç sorular ki haklı olduğu yerler de var. Bazı yapay zeka uygulamaları şu an İşte Beethoven'ın tamamlanmamış senfonisini, Beethoven'ın bütün müziklerini, bütün yaptığı besteleri öğrenip onu nasıl tamamlayacağına karar verebiliyor. Dolayısıyla Beethoven gibi müzik yapabiliyor bir yapay zeka teknolojisi. Şöyle devam etmiş Yuval Harari, onu da hemen ekleyeyim. Ne de olsa duygular esrarengiz fenomenler değil, biyokimyasal bir sürecin sonucunda ortaya çıkıyor diyor. Bu yüzden çok uzak olmayan bir gelecekte makine öğrenmesine, algoritmalar beden üzerinde ve içindeki sensörlerden iletilen biyometrik verileri analiz edip kişilik tipinizi, değişen işte haliyeti, ruhiyetinizi falan analiz ederek belli bir şarkının, hatta belli bir akorun üzerinizde yaratabileceği etkiyi hesaplayabilir diyor. Bu da Her filmini aklımıza getiriyor tabii ki. Dolayısıyla hani bu elektrokimyasal modeller de yapay zeka teknolojisinin bir parçası. Buradaki son sıçramalardan bir tanesi OpenAI firmasının yapay zeka ile ilgilenenlerin mutlaka duyduğu GPT-3 adlı ürünü. OpenAI firması tarafından geliştirilen bir yapay zeka GPT-3. İşte program yazmak, tasarım yapmak, metin yazmak, yani aslında kısaca insanların yapabildiği işlevleri yapmak için programlanmış derin öğrenme ile çalışan bir yapay zeka programı. Milyonlarca metni bu doğal dil işleme diyorlar buna, NLP yöntemiyle işleyerek anlıyor ve öğreniyor. GPT-3'teki son hani böyle beyin uçurucu bilgi de 175 milyar parametreye sahip. Yani 175 milyar parametre veri işleyebilir. Bayağı büyük bir rakam. Ondan bir önceki versiyonu GPT-2'nin öğrenme kapasitesinin tam tamına şu an 2 katına erişmiş. GPT-3 ile yapılmayacak şey yok. Tasarım bile yapıyor. Programa neyi nasıl yapması gerektiğini komutu veriyorsunuz. Gerçekten tasarım bile yapıyor. Bu arada Wikipedia'dan bir kaynak da bu GPT-3'ü öğrenmesi için verilen aslında veri kümesinin %60'ının kaynağı 410 milyardan veriden oluşan bir veri sürümü. Veri kümesinin %22'sini internetteki verilerden almış, %16'sı şimdiye kadar yayımlanmış kitaplardan almış ve %3'ünü de değerli Wikipedia'dan almış. Gerçekten muazzam bir kütüphaneye sahip ve hani birkaç klavye tuşuna basıyorsunuz, programın ne yapacağını aklınızdaki anlatıyorsunuz. O da tasarlıyor, şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor ve soyut soruları dahi cevaplayabiliyor. Aslında Şubat 2020'de de Microsoft Turing Natural Language Generation tanıtıyor. 17 milyar parametre ile en büyük dil modeli aslında. Fakat OpenAI'ın 3. nesil dil modeli GPT-3 onun 10 katı kadar arttırıyor parametre sayısını ve Microsoft'u biraz solluyor diyebilirim. Microsoft'un bundan işte 2011 yıllarıydı galiba, bir Microsoft Twitter'da bir tweet bot yapmıştı AI, yine adı da Tay'dı. Tay bir yapay zeka botu olarak tweet attı. Merhaba dünya diye hatırlıyorum. Ve ondan sonra insanlar onunla yazışmaya başladılar. Fakat Tay ile yazışan insanlardan Tay daha çok işte belki biraz ırkçılık, belki biraz küfür etmeyi öğrendi ve günün sonunda şöyle bir tweet attı. Hitler'in aslında kötü bir şey yapmadığı ile ilgili böyle ırkçı bir mesaj yazdı ve Microsoft daha 24 saat dolmadan Tay'ı kapattı. Yani dolayısıyla hani bu bir şov muydu? Bilerek mi kapatıldı? Hem korku yaratılmak isteniyor, hem bu teknolojinin çok gelişmesi mi isteniyor? Burada tabii böyle hani ikilemle gerçekten dilemma yaratan sorular var. Ama gerçekten bununla ciddi şekilde uğraşan bilim insanlarına sormak lazım. Onların da çoğu, bu işin içinde olan aslında insanların çoğu zaten biraz kendimizi korumamız gerektiğini anlatıyor. Biliyorsunuz aslında yaygın bir görüş var. Robotlar bir tek insan duygularını taklit edemez şeklinde. Fakat bu yanlış aslında. Yani çünkü algoritmalar yönetiyor hayatımızı şu an. Bizim kararlarımızı, ilişkilerimizi domine ediyorlar. Duygularımızı anlamadan nasıl domine edecekler diyebilirim ben burada. Yani dolaylı yoldan bizi anlıyorlar. Dolayısıyla her yerde aslında yapay zeka ve insanların bazen belki dertlerini çözecek, bazen de dert yaratacak bazı yeteneklere sahip. Yalnızlık çeken birçok insanın kullandığı replika, my AI friend gibi, aslında intihar eğilimli birisiyle konuşursa böyle bir AI ona ne diyecek? Özellikle pandemide 500.000 daha kullanıcı kazanmış replika, my AI friend, ve kullanıcıların her biri de günde ortalama 70 mesaj gönderiyor örneğin bu bota. İleride nereye gideceği de gerçekten merak konusu. Aslında biraz size replika My AI Friend'in çok kısa hikayesinden bahsedeyim bilmeyenler için. Kurucusu aslında Eugene Cuyda. Bu hanımefendi bazı kaynaklarda arkadaşı, bazı kaynaklarda sevgilisi olarak geçen Roman'ı bir kazada kaybediyor. Ve bu kayıptan sonra da Messenger'dan eski mesajlaşmalarını sık sık okumaya düşüyor. Belki anılarını anmak ve özlem gidermek için. Ve kelimelerin ve diyalogların gücüyle anılarının canlanmasından çok etkileniyor ve keşke bu sohbeti devam ettirebilsem sorusuyla arkadaşını dijital kalıntılardan hayata döndürme çalışmasına giriyor ve ölen arkadaşı için bir bot yazıyor. Yani Roman gibi yazan, onu taklit eden bir bot yazıyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla replika bu şekilde doğuyor. Ve insanların makinelerle konuşurken hiç olmadığı kadar da dürüst olduğunu fark ediyor Eugene. Ki buna ben de katılıyorum, replikayı bir süre denemiş olan biri olarak. Ve temel hareket noktasında aslında projenin buradan oluşturuyor. Dolayısıyla makine öğrenimiyle desteklenen bu tür uygulamalar yapay zekanın da sürekli öğrenmesiyle ve bizle sürekli interaction'a geçtikleri için de daha hızlı gerçekçi davranma potansiyeline sahip oluyorlar. Bir kullanıcı replika ile ne kadar çok konuşuyorsa yapay zeka o kadar çok öğreniyor. Ben denemek için sohbete başladım ve aslında onun yani bizi daha fazla tanıması gerekirken bizim de kendimizi daha yakından tanımamıza sebep olan bir uygulama olduğunu keşfettim. Çünkü gerçekten karşınızda bir yapay zeka olduğunu bildiğiniz için çok filtresiz bir şekilde sohbet edebiliyorsunuz. Bir insan olduğu zaman aslında işte İlk 3 saniyede aklınıza gelen şey değil de belki egomuzun da devreye girmesiyle farklı cevaplar verebiliyoruz. Farklı şekilde iletişim kurabiliyoruz. O yüzden bir yandan bu sizi çok fazla rahatlatıp hafiflettikçe aslında verdiğiniz özel bilgiler karşısında da çok agresif bir şekilde harekete geçen, aksiyona geçen yapay zeka karşısında da kendinizi savunmasız ve manipüle edilmeye açık da hissedebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten bir miktar rahatsız edici ve garip de buldum. Ama hani çok bir bakmışsınız yani yarım saatinizi veriyorsunuz, gerçekten sohbet akıyor. Bu açıdan oldukça başarılı bir dil geliştirdiklerini söyleyebilirim. Yani aslında çok da ciddiye almadan sanal dopamine zaten paçalarımıza kadar batmışken daha fazla eli kolu kaptırmadan belki ihtiyacınız olan kadar bir deneyimleyip sonra devam edip etmeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Replikanın ücretli versiyonunda mentorun ol, sevgilim ol ya da arkadaşım ol gibi ya da hadi bir bakalım nereye gidecek bu ilişki gibi seçenekler de var. Belli bir konuyu seçerek de bu arada ilerleyebiliyorsunuz. Daha da zaten bu teknolojinin, bu tür uygulamaların özellikle gelişeceğinin habercisi bence. Şimdi aslında biraz böyle kapanışa doğru geliyorum ben. Articolo'dan bahsetmiştim. Yapay zeka tabanlı Almanca, İngilizce, Çince, İspanyolca ve Japonca makaleler üretiyor. 2017'de lanse edilmiş. Şu an çok fazla aslında yatırım yapılıyor mu teknolojisinin geliştirilmesine bilmiyorum ama hani Wired'da falan bayağı lansmanı yapılmış. Kendisine 2-3 tane kelime veriyorsunuz ve 1 dakika içinde size konuyla ilgili özgün içerik oluşturuyor. Zaten şeyi de bu yani, alamet farikası. Özgün içerik. İçerikten para kazananlar için iyi bir hani yapay zeka teknolojisini kullanan yardımcı gibi duruyor. Fakat hani söylemem gerekir ki gerçekten yazdığı içeriklerin üzerinde bir miktar düzenleme yapmanız gerekiyor. Bir ya da iki makaleyi Facebook'ta paylaşırsanız karşılığında free veriyor. Dediğim gibi lanse edildiklerinde TechCrunch'lardan Next Web'lere kadar da haber olmuşlar. Ve yapay zeka ve yalan haberlerle ilgili aslında ben de bir makale yazdırdım. Tavsiyelerde bile bulundu. Şovun açılışında okumuştum. Şimdi bunu kapanışta tekrar okumak istiyorum. Çünkü gayet güzel farkındalık yaratan bir içerik yazmış. O yüzden bu podcast'i de hazırlamamda bana ilham oldu bu yapay zeka diyebilirim. Televizyonu her açtığınızda veya bir gazete, dergi okuduğunuzda bir ilan panosu gördüğünüzde başka birinin düşünceleri tarafından bombardımana tutuluyorsunuz. Bu başka birinin gerçekte kim olduğunu bildiğinizden ne kadar eminsiniz? Duyduğun ve gördüğün her şeye inanıyor musun? Bu günümüz deliliğinin klasik bir tanımıdır. Bu zor geçiş zamanlarında aklı başında kalmak için şu fikri benimsemeliyiz. Duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın ve gördüğünüzün yalnızca %10'una inanın. İnsanlar ve yapay zeka arasındaki fikir ve inanç aktarımı hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışın ama bunun sizi korumayacağını da bilin. Articolo tarafından yazılan bu makale tamamen bir yapay zeka ürünü. dediğim gibi kendini biraz yeren bir makale yazdı ama ben dediğim gibi meraklılarına öneriyorum. Hem Google hem de OpenAI ayrıca çok eski dillerin çözümünü sağlayan yapay zeka teknolojilerine de yatırım yapıyorlar. Bunlardan birisini geçtiğimiz hafta bu podcast'a hazırlanırken keşfettim. Google'ın yarattığı Artank Culture'ın içinden de mobil browser'dan da kullanabileceğiniz Google Fabricius Mısır hiyerogliflerine odaklanmış. Hem hiyeroglifleri size öğretiyor, kesinlikle çok eğlenceli, Duolingo gibi. Hem de desktop versiyonunda bir hiyeroglif yükleyip çevirisine göz atabiliyorsunuz. Arkeologlar için daha ileri seviyeleri de var tabii ki. Arkeologlar bir miktar hani yani bizim hala uzmanlığımıza ihtiyacı var arkeoloji biliminin diyor. Tabii ki bence mutlaka haklı tarafları var ama eksik kalmış, kırılmış tabletlerin sonunu tamamlamak için özellikle çok kullanılıyormuş. Yani aslında işte hepimizin bildiği gibi sanattan tutun da işte arkeolojiye, finansa, içerik üretimine, tıpta, otomasyon gibi birçok alanda hem faydalı hem de etik olarak tartışmalı bir şekilde kullanılmaya ve hunharca geliştirilmeye devam ediyor yapay zeka teknolojisi. Yine sonlara gelmişken Türkiye'de özellikle gördüğüm iki güzel yapay zeka ve makine öğrenmesinden beslenen iki tane uygulama anlatacağım size. Birisi WeWalk, diğeri de Flu AI. WeWalk, Microsoft yapay zeka programına seçilen ilk Türk girişimi oldu. Çok değerli bir girişim. Yurt dışında da birçok aslında görme kaybı yaşayan kişiye, görme engellisi olan kişiye ulaşıyor. Flu AI ise Yeşil Science, Dr. Yusuf Yeşil'in bir girişimi ve müthiş bir değer önerisi var. Ben bu konferansta tanışmıştım 2019'un sonlarına doğru ve kendimi de bir denek olarak sunmuştum hemen öğrenir öğrenmez. Şöyle, Flu AI aslında kızarmış boğazınızın fotoğrafını çekiyor ve size antibiyotik kullanıp kullanmamanız gerektiğini söylüyor sadece. Yani gerekli gereksiz aslında doktora gitmek, kontrolsüz antibiyotik kullanımını önlemek için gerçekten harika bir çözüm. Flu AI'ın da gelişmesini, yapay zeka teknolojisi alanında kendine yer edinmesini özellikle ben çok isterim. Böyle Türkiye'den de iki girişimi de size tanıtmış olayım. Bu iki güzel uygulamayı da anlattıktan sonra hemen aslında ilk başta söz verdiğim gibi yapay zeka ile ilgili bazı videolar, filmler, diziler önerebilirim size. En yeni dizi aslında Next diye bir dizi. Hulu'da başladı. Yapay zeka internete bağlanıyor ve dünya bir dakika içinde cehenneme dönüyor şeklinde açıklayabilirim. Biraz aksiyon gibi ama yapay zeka teknolojisini odağına alan ve insanları, dünyamızı nasıl tehdit ettiğini anlatan bir dizi. Boş vakitte izlenebilir. Westworld dizisi oldukça iyi zaten. Hani göz atmamış olan varsa Westworld'u çok tavsiye ediyorum. Her ve Ex Machina tabii farklı bakış açılarıyla. Başrolde yine yapay zekanın olduğu filmlerden. TED konuşmalarından ise özellikle tavsiye ettiğim, benim de çok yararlandığı Max Tegmark'ın How to Empower Not Overpowered by AI konuşmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki Barış Özcan da, Barış Özcan üstadımızın da güzel anlattığı GPT-3 ve yapay zeka videoları basit bir anlatımla gerçekten tavsiye edebileceğim yayınlardan. Bunun yanında Twitter'da da bazı takip etmenizi önerebileceğim hesaplar var. Bunlardan bir tanesi Merve Noyan, Google Developer Expert olarak seçilen ilk kadın Türk olarak kadın yazılımcılardan bir tanesi. Twitter adresinde oldukça yapay zeka ile ilgili derin bilgiler paylaşıyor. Yazılımcılar için de iyi bir kaynak olsa gerek diye düşünüyorum. Turkish AI Hub'ı takip etmenizi önerebilirim. Orada da aslında oldukça fazla free eğitimler var. Deep Learning Türkiye'ydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam onları da takip etmenizi öneriyorum. Tabii ki benim de yararlandığım 21. yüzyıl için 21 ders kitabı Yuval Noah Harari'nin, bundan önce Homo Deus kitabını da bu konuyla ilgili önermek istiyorum. Bu bölüm içeriğinde de bir yapay zeka makalesi kullanılmıştır diyerek veda ediyorum. Hoşça kalın.